Evet, iyi günler sayın izleyicilerimiz. Ağır zaman ve yaratılış delilleri programımıza hoş geldiniz. Bugün Burak, Onur, Doktor Oktar, Doktor Örel, Önder ve ben Ender Ataş'la birlikte güzel bir sohbet edeceğiz inşallah.
İnşallah.
Bugün Kur'an müzelerinden, iman hakikatlerinden, ahir zamandan ve evrimin bilimsel olarak geçersizliğinden bahsedeceğiz. Evet, hangisiyle başlayalım hocam öncelikli olarak?
Yumurtayla başlayalım isterseniz, iman hakikatleriyle. Yumurta her gün bizim önümüzde olan bir nimet aslında. Allah'ın bizim için vermiş olduğu. Ve içinde bir takım mucizeler gizli gerçekten. Hem civcivin oluşumu sırasında, hem içinde barındırdığı besin maddeler açısından, hem tavuğun içinde oluşum safhaları açısından gerçekten mucizelerle dolu. Bizim için nimet olması açısından da çok önemli. Tavuklar her gün aslında bir yumurta üretiyorlar. Yani başka canlılara baktığımız zaman, başka işte kuşlar olsun, memeliler olsun, yumurtlamalar genellikle daha seyrek aralıklarla meydana gelirken, tavuklarda bu neredeyse günde bir tane yumurta olacak şekilde bir üretim söz konusu. Yani bir yumurta baştan sona üretimi yaklaşık 24 saat içinde tamamlanıyor. Bu bizim için bir nimet aslında. Herhalde. Bol miktarda bizim hizmetimize sunulmuş bir nimet. İçinde bulunduğu besin maddesi açısından da çok zengin içeriğe sahip. Özellikle protein açısından çok zengin. Belki de bilinen en zengin protein kaynağı olarak görülüyor. İsterseniz videodan yumurtanın içinde önce bir civcivin nasıl oluştuğunu, safhalarını yavaş yavaş görerek oradan doğru mucizelere değinebiliriz inşallah. Bakın, herkes bunu görmüştür. Yumurtanın sarısının içinde bir benek oluşur. Yani bu benek döllenmiş yumurtanın aslında bir işaretidir. Eğer uygun ısıda, yani eğer bir kuluçka yatma veya uygun ısı altında tutulma sağlanabilirse, bu yumurta gelişimini sağlayarak yavaş yavaş bir civcive doğru aşama sarf eder. Yaklaşık 21 günlük bir süre içinde. Ama baktığımız zaman burada gerçekten mucize var. Yani bir memeliyi düşündüğümüz zaman plasentadan annesine bağlıdır. İşte plasenta hem besin maddelerinin geçişini sağlar, hem akciğer gibi görev yaparak oksijen ihtiyacını karşılar. İşte karbondioksitin tekrar anneye verilmesini sağlar. Hem boşaltım organ olarak görev yapar. Bu sistem yumurta için çok başka bir şekilde çalışıyor. Ama gerçekten mucizevi bir şekilde çalışıyor. Önce bakın, embriyonun gelişimine bir göz atalım. Nasıl bir gelişim oluşuyor? Bakın, günler geçtikten sonra embriyonun içinde bir damarlanma oluşuyor. Bakın, embriyo oluşurken bu yumurtanın sarısı dediğimiz kısım aslında temel ihtiyaçlarını karşılayacağı bölüm. Bu embriyo dediğimiz safhanın. Çevresinde gördüğümüz beyaz kısımda bizim pişirdiğimiz zaman beyaza dönen ve protein açısından zengin olan kısım. Bu iki kısım yumurtanın bu 21 günlük safhası içinde, yani civcivin oluşumu safhası içinde gerekli olan tüm mineralleri, tüm proteinleri içeriyor. Ve 21 gün sonunda baktığımız zaman geride hiçbir atık madde kalmadığını görüyoruz biz. Yani tam ihtiyacı olduğu kadar miktar ayarlanmış durumda. Bakın, burada damarlanmalar oluşuyor. Bu damarlanmalar da çok ilginç. Biraz önce bahsettim. Memelide bir plasenta görev yaparken, işte besin alışverişinde ve akciğer görevi. Burada iki çeşit sistem var. Bir tanesi, bakın, bu besinin sağlayacağı yumurtanın sarısı üzerinde oluşan damarlanmalar. Bu temel besin ihtiyacını karşılamak üzere. İkinci bir damar ağı da bizim kabuk dediğimiz, yani yumurtanın en dış da bulunan, kabuğun altında bulunan bir tabakaya doğru ilerleyişini görüyoruz. Bu ne için gerekliyor diye konuşacak olursak, onu biraz sonra değineceğim inşallah. Bakın, ilerletelim. İlerledikçe bakın bu canlının nasıl geliştiğini görüyoruz. Yavaş yavaş belirmeye başladı. Bakın, damarlanmalar arttı. Besin ihtiyacı aynı memelilerdeki plasenta gibi yumurtanın sarısını tamamen kaplayacak şekilde besin ihtiyacını karşıladı. Yumurtanın sarısı yavaş yavaş küçülmeye başladı ve oluşan embriyo gittikçe tüm yumurtanın içini kaplayacak hale gelecek.
Maşallah.
Ve yumurta sarısı küçülüyor, yumurtanın beyazı küçülüyor. Bakın, ilerleyelim. Tüyler oluşmaya başladı. Bakın, yumurtanın içindeki malzemenin dışında herhangi bir şey kullanmıyor. Yani besin maddesi olarak düşünürsek. Bakın, neredeyse yumurtanın tamamını karşılayacak pozisyona geldi. Ve en son safhasında artık erişkin diyebileceğimiz, yani yumurtadan çıkmaya hazır civciv haline geliyor. Peki, tabii mucizeler bununla da bitmiyor. Bu sürenin sonunda artık ihtiyacını tamamladıktan sonra yumurtadan çıkacak. Yumurtadan çıkması da gerçekten büyük bir mucize. Ona da değinelim. bizim aslında yumurtanın arkası diye tabir ettiğimiz yer aslında yumurtanın yani civcivin başının olduğu bölge. Ve burada bildiğimiz gibi bir hava keseciği oluşur. Herkes bilir açtığı zaman. Yumurtayı piştirdiğimiz zaman özellikle görülür. Bu hava keseciği gerçekten çok önemlidir. O hava keseciği sayesinde civciv başını hareket ettirerek yumurtayı kırma imkanına kavuşur. Yaklaşık olarak %16'lık bir su kaybıyla o hava keseciği oluşur. Ve yumurtayı delmesi için gerekli gücü, hareket imkanını civcive sağlamış olur. Bakın burada nasıl bir sistem oluşuyor ona bakalım. Bakın çok düzgün bir hat halinde yumurtayı kırıyor. Ve bu bütün yumurtalarda yaklaşık olarak bu şekilde gerçekleşiyor. Ve yuvarlak bir halde kırıyor. Herhangi bir işte düzensiz bir formda kırmıyor. Yani burayı bir kapak gibi ayırarak kendisinin dışarı çıkmasını sağlayacak. Ve burada çok önemli bir şey daha var. Yumurta kırma dişi dediğimiz gagasın ucunda özel bir, bakın şurada gagasın ucunda özel bir yapı oluşuyor civcivin. Ve bu diş dediğimiz yapı yumurtadan çıktıktan kısa bir süre sonra kayboluyor. Tam da olması gereken yerde çıkıyor. Yani civcivin ihtiyacı olması gereken yerde bu gaganın üzerindeki diş var. Daha sonra yani çıktıktan sonra, yumurtadan çıktıktan sonra bu diş kayboluyor. Burada da gerçekten büyük bir mucize var. Bakın bu ıslak tüylü canlı bir müddet sonra tertemiz, güzel bir civciv haline gelecek.
Maşallah.
Maşallah. Evet, bu hale geliyor sonunda. Bakın burada da çok büyük bir mucize var. Yumurtayla karşılaştırdığımız zaman gerçekten sanki daha büyükmüş gibi bir görüntü var. Bu daha yeni doğmuş bir civciv. Bu yumurtadan çıkıyor. Yani bu boyuttaki bir yumurtadan çıkıyor. İstesek onu tekrar aynı yere koyalım desek kesinlikle başaramayız. Mucizevi bir şekilde bir katlantı söz konusu. O kadar küçük bir alanda aslında çok kolay bir şekilde elinde ayağında sakatlanmalar meydana gelebilir. Ama Allah'ın dilemesi ve korumasıyla inşallah hiçbir şey olmadan tam istenildiği şekilde orada paketlenmiş durumda gelişmesini bekliyor ve gerektiği zamanda da dışarı çıkarak işini hallediyor inşallah. Bakın şimdi biraz önce bahsettiğim bir şey vardı. Beslenmesini yumurtanın sarısından elde ediyor demiştik. Ben şunu düşünmüştüm. Hani yumurtadan çıkan bir canlı var. Kapalı bir ortamda, kutu halinde bir ortamda duruyor. Ama bu canlı aslında bir akciğere sahip ve solunum yapıyor. Yani kapalı bir ortamda nereden hava alıyor diye düşünmüştüm. Bunu incelerken baktım ki yumurtanın üzerinde yaklaşık 15 bin tane küçük delik var. Bu deliklerden madde alışverişi sağlanıyor. Bu madde alışverişi sayesinde dışarıdan oksijen ihtiyacı, içeriden de atık madde olarak ortaya çıkan karbondioksit ve suyun dışarı atılması gerekiyor. Eğer bu maddeler olmasa, yani bu delikler olmasa civciv zaten bir müddet sonra havasızlıktan zaten ne olacaktı? Ölümle karşılaşacaktı ama böyle bir durum ortaya çıkmıyor. Bunu incelerken de açıkçası hani yeni bir şey buldum diye düşünmüştüm ama hocamızın sitesinde maşallah daha önceden arkadaşlarımız, kardeşlerimiz bunları daha önceden yayınlamışlar. Onlardan elde ettiğim bilgilerle inşallah elde ettim bunları. Sitelerden de inceleyebilirler kardeşlerimiz. Bakın biraz daha ilerlersek. Evet. Şimdi bu yapılara daha yakın bakacak olursak, bakın neredeyse bir mağara ağzı gibi, çok büyük tabii elektron mikroskobuyla büyütülmüş delikler bunlar. Bu şekilde delikler var. Buralardan gaz alışverişi ve su buharının dışarı çıkması sağlanıyor. Ve bunların kontrolü, yani bu deliklerin kontrolü de glikoprotein dediğimiz özel proteinler tarafından sağlanıyor. Burada da gerçekten büyük bir mucize var. Normal şartlar altında yumurta bozulmuyor ama alışverişe, yani bir akciğer gibi neredeyse, gaz alışverişine, su alışverişine izin verecek şekilde Allah tarafından tasarlanmış. Yapısına bakacak olursak mükemmel bir şekilde, yani dıştan gelecek darbelere karşı oldukça dayanıklı ama gaz alışverişini sağlayabilecek incelikte bir yapıya sahip. Yani biz barajlarda da bunu görüyoruz. İşte suyun basıncı direkt iletilmesin diye barajlar eğik bir şekilde kuruluyor. Yumurtada da aynı sistem var aslında. Dışarıdan gelecek bir darbeye karşı çok mukavemetli bir yapıya sahip. Çok ince bir kabuğu olmasına rağmen Allah'ın gerçekten yaratma sanatını görüyoruz inşallah.
Hatta iki ucundan bastırdığınızda isteyen alıp deneyebilir. Evet. Yumurtayı kırmak çok zordur.
Evet, evet, herkes çok denemiştir ilginç bunu.
Yani çok ince bir kabuk hakikaten. Bastın mı kırılır.
Evet, normal
şartlarda. İki ucundan bastığın zaman kırılması çok zor oluyor. Çünkü yumurtlama şekliyle düşündüğümüz zaman hakikaten çok koruyucu bir özelliğe sahip. Tasarımı mükemmel.
Evet. Ama içten de vurduğu zaman o kadar zayıf bir evet. şekilde yapılmış ki civciv onu çok küçük bir darbeyle kırabilsin inşallah.
Asla çıkamaz yoksa.
Evet, kesinlikle yani. Çıkamaz. Bakın biraz önce değinmiş olduğum deliklerin yapısına bakacak olursak buradan gaz alışverişi oluyor. Ve embriyodan uzanan damarlanmaları da burada görüyoruz. Hemen kabuğun altında bir akciğer gibi, aynen akciğerdeki yapı gibi bir sistem mevcut. Buradan gaz alışverişi ve su alışverişi mükemmel bir şekilde sağlanıyor inşallah. Ve böylece civciv soluksuzluktan ölmek gibi bir durumla hiçbir şekilde karşılaşmıyor maşallah. İsterseniz bir de şeye değinelim. Bakın bu yumurta bu hale nasıl geliyor tavukta, öyle bir değerlendirelim isterseniz. Burası tavuğun yumurtası. Yumurtadan yumurta çıktıktan sonra, döllendikten sonra bir fabrikanın şeridi üzerinde hareket eder gibi bir takım katmanlar üzerine ekleniyor. İlk önce yumurtanın sarısı ekleniyor bakın burada. Daha sonra biraz daha ilerledikten sonra yumurtanın beyazı dediğimiz proteinler ekleniyor. Biraz daha ilerledikten sonra da yaklaşık 20 saatlik bir sürede de dış kabuk şekillendiriliyor. Ve mükemmel bir, demin de bahsettiğimiz gibi mükemmel bir şekil olarak yaklaşık 24 saatte dışarı çıkabilecek bir pozisyona geliyor inşallah. Her bir aşamasında biz bunu görüyoruz. Yani bakın bu bir tüp ve bir tavuğun içinde, bilinçsiz bir hayvanın içinde, canlının içinde bu yumurta gelişiyor. Ama civcivin ileride neye ihtiyacı olacağının bilincinde olarak. Biraz önce bahsettiğimiz tek tek oluşan o delikler çok hayati bir öneme sahip. Yani bunu tavuğun bilmesi, işte bu tüpteki hücrelerin bilmesi, oradaki bezlerin tek tek bilmesi bunu kesinlikle mümkün değil. Biz her bir aşamasında inşallah Allah'ın yaratma sanatına şahit oluyoruz.
Maşallah. Yani bu hakikaten çok yani iman hakikati. Yani tek bir iman hakikati bakın yeterli yani. Hiçbir ikinci bir açıklaması evet. yok. O kadar mükemmel bir tasarım ki kabuğu, içindeki besin, ondan sonra o hareket etme imkanı veren hava boşluğu. Neyi düşünseniz sırf civcivin yaşamasına yönelik. O gaganın üzerindeki minik diş sonradan kaybolan. Hepsi Allah civciv için özel olarak yaratılmış. Onun dünyaya gelebilmesi için hiçbirinin eksikliğinde hayatta kalamıyor. Mesela kabuktaki o delikler olmasa.
Evet.
Mümkün diye hayatta kalamaz. Niye delik olsun zaten kabuğun üzerinde? Kabuğun tasarımı öyle olmasa yine olmuyor. Kabuk olmasa yine olmuyor. Daha kalın olsa yine olmuyor. İçeriden kıramasa yine olmuyor. Yani her yönüyle mükemmel bir yaratılış mucizesi. Ben de bir şey anlatayım. Yani Allah o kadar mükemmel yaratmış ki hakikaten her taraf iman hakikatiyle dolu. Rheobatrachus psyllus diye bir kurbağa var. Bu yumurtalarını yutuyor. Yumurtaları yutmasının sebebi yumurtalarındaki o yumurtlama dönemini midesinde geçiriyor. Maşallah. Midesindeki o tetarlar yani yumurtalar orada özel bir madde salgılıyorlar. Prostaglandin E2 salgılıyorlar ki midede sindirilmesin diye. Evet, midenin maşallah. Asit ve pepsin üretimini durduruyor. Ama anne kurbağa da o sırada hiçbir şey yemiyor. Hı-hı. 6 hafta bunlar burada kalıyorlar. Sonra salgıladıkları prostaglandinle evet. o yutak borusunda genişleme meydana getirip dışarı çıkıyorlar. Ya şimdi çok acayip bir şey. Maşallah. Ya bir kere kurbağa niye böyle bir şey yapsın? Niye yemeden 6 hafta dursun? Hadi o öyle yaptı diyelim. Yavrular nasıl bir prostaglandin salgılayarak sindirmeyi engelliyorlar? Bakın hepsi iç içe geçmiş sistemler. Ya çok açık yani Allah'ın yaratma sanatı. O o canlının yaratılıp neslini devam ettirebilmesi için özel olarak yaratılmış. Hepsinin bir amacı var yani. Ama mükemmel bir amaca hizmet ediyor ve blok olarak var olduğu zaman yani tamamı eksiksiz olarak var olduğu zaman canlılık olabiliyor. Fosil kayıtlarında hep böyle oluyor. Yani o canlı eksiksiz ve kusursuz sistemlerle çıkıyor. Hiçbir organın biz yavaş yavaş gelişimi göremiyoruz. Zaten göremeyiz de bu anlamda. Çünkü organların veya bu maddelerin eksikliği yavaş yavaş gelişim söz konusu olmaz. Sadece şunu düşünsek yeterli. Tek bir proteinin yavaş yavaş oluşması mümkün değildir. Mesela diyelim ki bir protein, tiroid hormonu olabilir bu. Veya işte gözdeki kristalin proteini veya insülin hormonu olabilir. İnsülin hormonu teker teker amino asitlerin deneme yanılma metoduyla oluşması mümkün değil. Yani hiçbir şekilde fonksiyonel olmuyor. Deneme yanılma metoduyla oluşmaz zaten. İnsülin olmadığında hayat olmuyor. Yani neresinden baksanız evrimin geçersizliğini görüyoruz biz inşallah. Yani tek bir bakın iman hakikati. Allah'ın kusursuz yaratışının delilleri. Kusursuzluk kelimesi çok önemli. Evrimciler bundan rahatsız oluyor ama çok doğru.
Şimdi,
tabii yani yumurtada mesela gördük. Kusursuz bir tasarım var her yönden. Yani neresine baksak özel olarak Allah tarafından o canlı için yaratılmış. İşte kusursuzluk böyle oluyor. Ama Allah tabii hastalık hallerini eksiklerini de yaratmış. Ama bunların özel yaratıldığını görüyoruz. Yani sistem kendi içinde sonuç mükemmel olduğu için, fonksiyonel olduğu için mükemmel anlamına gelir. Göz gibi. Yani göz çok net, güzel görüyor. Demek ki gözün tasarımı kusursuz. Yani hiç kimse kusurlu tasarım diyemez. Zaten o kusurlu tasarım dediklerinde sonradan aslında çok doğru olduğu zaten anlaşılıyor. Neticede çünkü net görüyorsun sen. Ama Allah hastalıklarını da yaratıyor. Katarakt var işte. Orada leke oluşuyor. Bir hastalık. Glukom diye bir hastalık var. Basınç artıyor. Körlüğe kadar gidebiliyor. Retina dekolmanı oluyor. Retina bulunduğu yerden ayrılıyor. Miyop hipermetrop oluyor. Lenste bozukluklar meydana geliyor. Hastalık. Ama hepsi özel. Ama göz, sağlıklı bir göz, mükemmel. Maşallah. İşte bu yaratılış inşallah. Elhamdülillah.
Yani acizliğin ortaya konması zaten imtihanın gereği. Her şey mükemmel olsa zaten cennet gibi bir ortam olurdu. İmtihanın imtihan durumu diye bir durum kalmazdı.
Tabii.
Hastalıklarda o yüzden hem insanın büyüklenmesini önlemek için çok önemli. Yani acizliğini hissetmesi gerekiyor. Bu sağlıkla da çok önemli bir şekilde. Yani insan her hasta olduğu zaman Allah'a daha fazla yönelir inşallah. Allah bunu istemiş, kendisinin daha fazla anılmasını istemiş. Bu şekilde hastalıkları inşallah meydana getirmiş. İman hakikatleri de gerçekten önemli değindiğimiz gibi. Ben bir tane daha iman hakikatinden bahsetmek istiyorum inşallah. Biraz önce yumurtadan bahsettik. Bakın kuşlar normalde kuluçkaya yatarak o yumurtanın ısısını muhafaza ediyorlar. Ama özel bir kuş var. Termometre kuşu denilen bir kuş. Bu kuş yumurtanın üzerinde yatarak yumurtanın ısısını muhafaza etmiyor. Hatta dişisiz de yapmıyor bu işi. Erkeği yapıyor. Yumurtanın çevresine oluşturmuş olduğu, bakın çevresinde oluşturmuş olduğu yapraklardan, dal parçalarından oluşturmuş olduğu bir yapı var. Bu yapı yumurtanın sıcaklığını bir derece yukarı, bir derece aşağı gibi çok hassas bir denge üzerinde tutuyor. Bakın yani burada kuluçka yok ama başka bir sistemle Allah o yumurtanın ısısının sağlanmasını sağlamış inşallah. Ve bunu erkek yapıyor. Çürüyen dallarda, yapraklarda oluşmuş olan, ortaya çıkan, çürümeyle ortaya çıkan ısı yumurtanın ısısını sabit olarak tutulmasını sağlıyor. Bakın bir tane daha var burada. Bunu yapan kuş da termometre kuşu dediğimiz kuş. Çok mucizevi bir şekilde inşallah bunu yapıyor ve büyük bir, bakın kuşun boyutu şurada, daha biraz daha büyütürsek daha iyi algılanır. Büyük bir yumurtayı büyük bir yuvanın içinde ısısını muhafaza edecek şekilde tutuyor inşallah. Yani eğer bir şey eksik bırakılmışsa o başka bir şekilde, yani eksik demeyelim Allah affetsin, yani normalde biz biliriz kuşlar kuluçkaya yatarak o yumurtanın ısısını sağlarlar. Burada başka bir yaratılış örneğini Allah bizim önümüze sergiliyor. Ve bilinçsiz olarak değerlendirdiğimiz biz kuş çok üstün bir bilince sahip. Tabii o kuşun bilinci değil hiçbir şekilde. Allah'ın dilemesiyle oluyor inşallah. Yani ufak bir şekilde bir ihmal söz konusu olsa burada, yani belki bir saat, iki saatlik bir yumurtayı ihmal etse oradan kesinlikle bir yavrunun çıkması söz konusu olmayacaktır. Ama orada yumurtanın başında günlerce bu yumurtanın ısısını muhafaza ederek Allah gerçekten sanatını ortaya koyuyor inşallah.
Evet. Maşallah. Evrimin öne sürdüğü, bakın kazanılmış özelliklerin nesilden nesile aktarılması. İşte Lamarck bunu ortaya atıyor ama Darwin de aynı şekilde aynı bu mantıksızlığı Darwin de kullanıyor. Hatta onun örnekleri vardır öyle kitaplarında. Sünnetsiz çocukların bir müddet sonra sünnet derilerinin kısalması gibi böyle. Veya parmaksız doğan işte bir babanın çocukların daha sonra parmaksız doğması. Bunu örnek olarak verir. Halbuki bu özelliklerin hepsi genetik olarak en baştan beri var olan özellikler.
Evet.
Genetik olarak yeni özellik kazandıracak bir mekanizma da zaten yok. Ve biz bunu fosil kayıtlarından da teyidini alıyoruz. Yani fosil kayıtlarında ki morfolojik kesin benzerlik, yani 50 milyon yıl öncekiyle günümüzdeki hali veya 100 milyon yıl öncekiyle günümüzdekinin hali genetik olarak da kesin olarak aynı genetik özelliğe sahip olduğunu, DNA'sının birebir aynı olduğunu gösteriyor. Yeni protein, yeni genetik oluşturacak bir mekanizma yok. Zaten bu sistemlerinde indirgenemez kompleks sistemler olduğunu görüyoruz. Yani bir tek işte yumurta örneği veya bir kuşun mesela burada yumurtlaması, şimdi bu ısıda tutacak bir ısıyı temin edecek ortamı yapamasa kuş, meydana getiremez. Niye getirsin? Yani böyle bir şey zaten genetikle de açıklanamaz bu. Değil mi? Allah'ın ilhamıyla hareket ediyor. O da belli. O neslini devam ettiremiyor. Yani hep bütün faktörlerin, iç içe geçmiş sistemlerin, milyarlarca şeyin uç uca gelip bir anda tek bir anda var olması gerekiyor. En hassas biçimde. İşte bunların hepsi yaratılışın delili. Maşallah. Darwinizmi de yalanlayan net bilimsel kanıtlar maşallah.
Biz yaşadığımız sürece nereye baksan Allah'ın üstün mükemmel yaratılış yarattığı sanatı görüyoruz. İnşallah. Ve buna bakıp gerçekten iman ediyoruz ve şükrediyoruz. Hem de tesbih ediyoruz Yüce Rabbimize. Allah bir ayette şöyle buyuruyor inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Sizin yaratılışınızda ve türeyip yaydığı canlılarda kesin bilgiyle inanan bir kavim için gerçekten ayetler vardır diyor. Gerçekten mucizeler vardır. Mesela Erel Hocam senin anlattığın konuda bir civcivin yumurtasına baktığımızda dahi nasıl sistemli bir yapıya sahip. Mesela dediğin gibi içeriden eğer bir kalın bir duvar olsaydı o civciv asla çıkamazdı o yumurtanın içinden. Ama dışarıdan baktığımda çok korunmalı bir yapıya sahip. İçeriden baktığımda tam civcivin dışarı çıkmasına yakın bir yapıya sahip. Şimdi civciv veyahut da tavuk kendi içinde bunu akıl edip kendi nasıl gerçekleştirebilirsin? Yani orada bir müdahalenin, bir yaratıcının, üstün bir yaratıcının dokunması yani yaratması lazım ki böyle bir durum açığa çıkmış olsun. Ve açığa çıkmış olması da yetmez. Bunun devamlı, sürekliliği var olmuş olsun. Bir ayette de Allah şöyle bildiriyor. Devam edeyim. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ben gerçekten benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a tefekkür ettim. Onun alnından yakalayıp denetlemediği hiçbir canlı yoktur. Muhakkak benim Rabbim dosdoğru bir yol üzerindedir. Dosdoğru yolda olanı korumaktadır. Hud suresi 56'da bulunuyor. Alnından yakalayıp denetlemediği hiçbir canlı yoktur diyor. Yani sadece yaratılmakla kalmıyor. Devamlı da Allah her zaman bütün canlılar için hep beraberinde oluyor. Bizler için, türeyip yarattığı bütün canlılar için kontrolünde şeklinde devam ediyor. İnşallah. Son ebedi boyuta geçene kadar
inşallah. O kuş onun için zaten o yuvayı yapıyor. Veya işte karıncalar işte sal yapıyorlar, onun için yapıyorlar. Allah'ın denetlediği ve denetlemeye devam ettiği için Allah'ın ilhamıyla Allah yaptırtıyor inşallah.
Zaten hamd Allah'a ait olmuş oluyor. Şeytanın aslında Allah'a ayette hamd gökleri ve yerleri yaratan, karanlıkları ve aydınlığa nuru kılan Allah'tır. Bundan sonra bile inkar edenler Rablerine bir takım varlıkları ve güçleri denk tutuyorlardır diyor Allah. Enam suresinde inşallah. Yani bu evrimcilerin yapmış olduğu mesela mutasyonları ya da işte buna benzer bir takım düşünceleri Allah gücüne denk tutmaya çalışıyorlar haşa. O yüzden Allah bu durumu söylüyor. Hamdın Allah'a ait olduğunu söylüyor ve Allah yani bütün canlının ona ibadet ettiğini ve bütün canlının Allah andığını, Allah'a tesbih ettiğini söylüyor. Yani burada denizde yüzen balıklardan havada uçan kuşlara kadar aklımıza ne geliyorsa canlı cansız bütün nesneler, varlıklar, bütün kainat hatta yani güneşin hareketinden alalım, işte bulutların hareketinden, diğer gezegenlerin hareketinden hepsi Allah'a tesbih ediyor ve Allah'a hamd ediyorlar. Allah da bizlerden, müminlerden Allah'a hamd etmemizi istiyor ve sürekli İnşallah. Olarak Allah'a anmamızı ve Allah'ın yaratma sanatlarını Maşallah. Bu şekilde İnşallah. Anlayıp farkına varıp ve insanlara anlatmamızı da bize mükellef kıldı. Zaten o yüzden Allah'ın bizim yapmamız gereken bu.
Estağfurullah hocam. Canlılarda sizin için ibretlikler vardır diyor Allah. Biz bakıyoruz ve gerçekten biyometrik diye bir bilim var ve canlıların özelliklerini insanların hayatlarını daha da kolaylaştırmak, daha da yararına olması açısından örnek edinip bilimin ortaya koymuş olduğu gerçekler var. Ona değinelim istersin hocam.
Evet, benim bir slaytım var. Engereklerle ilgili, engerek yılanlarıyla ilgili. Şimdi engerek yılanlarındaki teknolojiyle, mucizeyle alakalı bir slaytım var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin engerek yılanlarından aldığı örneklere değineceğim. Texas Üniversitesi'ndeki Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği bölümünde profesör olan Dr. John Pierce pit engereklerini inceliyor. Bu pit ne demek ona bakalım biraz. Yapılan araştırmalarda bu yılanların gözlerinin önünde bulunan ve fazla sayıda sinir barındıran küçük çukurların yani pitlerin soğukkanlı avların yerlerinin tespit edilmesinde kullandıkları ortaya çıkıyor. Bu pit denilen bu çukur organlar son derece kompleks bir ısı algılayıcı sistem içerir. Bu sistem öylesine hassastır ki metrelerce uzaktaki bir fareyi zifiri karanlıkta bile algılayabilir. Yani infrared bir teknoloji kullanıyorlar burada. Termal kamera dediğimiz olay burada bu oluyor.
Isısından algılıyor.
Evet. Ve bu teknoloji o kadar gelişmiş ki yılanın ısı algılayıcı sistemi kendi vücut ısısından bağımsız olarak çalışır. Çünkü kendi ısısını da dikkate alsaydı orada karışıklıklar olurdu. Sistem uyarı başlar başlamaz çalışmakta, sonra tepki vermemektedir. Eğer ısı algılayıcıları hayvanın kendi vücudundan yayılan ısıya da dikkate alsaydı, sistem sürekli olarak sinyal verecekti. Bu sinyaller yılanın çevresindeki ısı kaynaklarından algıladığı sinyalleri perdeleyecekti. Yani karışıklık olacaktı. Yani bir ısıyı aldıktan sonra onu kesip tekrar diğerine devam etmesi çok güzel bir mucize. Yani evet. Bu sayede karışıklığı önlemiş oluyor. Farklı canlıların gelip gittiklerini anlayabiliyor.
Tabii, bu da şuna benziyor aslında. Ya bu çok acayip bir şey. Mesela kalabalık bir ortam düşünün. Herkes birden konuşuyor. Siz tek bir sese odaklanabiliyorsunuz. Evet. Yani kulağınıza sizin ses dalgaları geliyor. Yani o ses dalgalarının içinde siz hangi dalganın neye, kime ait olduğunu nasıl bilebilirsiniz?
İstediğiniz normalde birini seçebiliyorsunuz o
evet,
sırada.
Evet, yani sese odaklanma. Yani bu çok acayip bir şeydir. Düşününce evet, insan içten çıkılmıyor. Metafizik bir dünyada yaşıyoruz hakikaten. Hı-hı. Burada da öyle mesela. Kendi ısısından etkilenmiyor ama farklı bir ısıyı ayırt edebiliyor. Şimdi nasıl oluyor bu? O da ısı, o da ısı. Evet. Yani böyle bir şey ayırt edememesi lazım normalde. Ya senin kalabalık bir ortamda nasıl evet, sen birinin sesini odaklanabilirsin? Onun her taraftan ses geliyor. Hepsini kapatıyorsun, bir kişinin konuşmasına odaklanabiliyorsun. Hı. Herkes bilir bunu. Yani bunun hiçbir teknik izahı yok. Çünkü blok halde geliyor ses dalgaları. Yani tek ses dalgası olarak böyle yani kulağına sürekli geliyor. Kulaklarını titreştiriyor. Hı. Ondan sonra işte o elektrik uyarılarına dönüyor. Elektrik uyarıları değerlendiriliyor. Sen o elektrik uyarılarının içinden bir tane elektrik uyarısını nasıl ayırt edebiliyorsun yani? İzahı yok ama Allah'ın yaratma sanatı işte bu elhamdülillah. Yani, burada da öyle maşallah.
Sesi çok düşündüğümüz zaman çok acayip gerçekten. Hani, gözü anlayabiliyoruz işte üç boyutlu görüntü oluşması için iki göz gerekiyor. Birbirlerinden farklı görüntüde gördükleri için üç boyutlu bir görüntü algılayabiliyoruz. Bunu anlamak çok kolay ama kulakla da biz aslında üç boyutlu duyuyoruz. Yani sesin hangi noktadan geldiğini biz hissedebiliyoruz ama kulağımıza gelen sadece bir dalgadan ibaret. Yani arkadan da gelse, önden de gelse, yandan da gelse, uzaktan da gelse, yakından da gelse aslında bir ses dalgası geliyor. Bir frekansta bir ses geliyor kulağımıza. Ama biz bunun hangi noktadan, hangi uzaklıktan geldiğini aşağı yukarı kestirebiliyoruz. Bu gerçekten çok acayip bir durum. Çünkü yani kulağımıza gelen bir dalganın yapmış olduğu etki sadece oradaki kemikleri titreştirmekten ibaret. Ama beyin onu o kadar mükemmel bir şekilde yorumluyor ki sonuçta üç boyutlu bir sesin nereden geldiği gibi bir bilgi oluşuyor. Yani sadece gelen
bu metafizik
evet,
bu yani.
Bu gerçekten metafizik. Yani bunu evet, açıklamak mümkün değil. Hadi gözde biraz açıklayabiliyoruz ama kulakta bunu açıklamak çok da mümkün değil.
Değil. Gözde de aslında açıklamak evet, mümkün değil. Çünkü mesela biz objelerle ve derinlik görüyoruz ya.
Evet.
Aslında dışarıda öyle bir şey yok. Yani şimdi dışarıdan fotonlar geliyor. Fotonlar düz bir satıh olarak gelir göze. Yani evet, bize gözümüze katrilyonlarca foton evet, her an geliyor. Evet. Ve katrilyonlarca fotonu düşünün böyle. Tek bir satıhta geliyor. Retinayı uyarıyor ve elektrik sinyallerine dönüşüyor. Ama siz bunların arasında şekiller, derinlik, objeler fark tabii, ediyorsunuz. Evet. Bunun da teknik izahı yok.
Doğru.
Yani sizin düz bir ışık çakması görmeniz lazım teknik olarak yani böyle. Karşıdan gelen fotonlar düz bir şey olarak geldiğine göre. Ama o trilyonlarca fotonun içinde derinlik, objeler, insan şekli, bardak, işte aletler ayırt ediyorsunuz, renk ayırt ediyorsunuz. Aslında hiçbiri yok. Yani evet, ne renk var, ne obje var, ne derinlik var yani teknik olarak. Ama bunu metafizik olarak Allah evet, yaratıyor. Evet. Çünkü yani hepsi bakın aynı noktaya getiriyor. Maddenin hakikatine getiriyor aslında. Evet. Yani maddenin hakikati bir karşılığı olmadan Allah bu algıyı yarattığı için zaten böyle bir mükemmel bir sistemde yaşıyoruz maşallah, biz. İnşallah. Rüyada olduğu gibi yani rüyada da biz ses dalgaları, işte sese odaklanabiliyoruz, objeler görüyoruz, derinlik görüyoruz. Ama maddi karşılığı yok. Evet. İşte algı mükemmel yaratılıyor. Ama algının karşılığı olarak da Allah detaylı yaratmış. O da bilimi oluşturuyor işte. Allah'ın sonsuz yaratma sanatını gösteriyor bize. Oradan da Allah'ın varlığını tespit ediyoruz. Evet. Maddenin hakikatiyle de sonsuz güç sahibi tek varlık olduğunu, mutlak varlık olduğunu biz anlıyoruz inşallah Allah'ın.
İnşallah. Doktor hocam ben biraz daha devam etmek istiyorum.
İnşallah.
Şimdi araştırmacılar en gereğin tespit mekanizmasının sırlarını çözdüklerinde yılanın uyguladığı yöntemlerin ülkenin düşman füzelerden korunmasına da çok daha geniş ölçüde uygulanabileceğini ifade etmektedir. Yani tıpkı yılanın işte etrafındaki fareleri, hayvanları algılaması gibi bir ülkenin de işte gelen füzelerin ısısından onları tespit edilmesi yani
tabii, korunma açısından gerçekten mükemmel çok, bir maşallah, örnek.
Çok maşallah, yararlı bir şey. Burada Dr. John Pierce, hava kuvvetleri biyolojik sistemi taklit ederek daha iyi bir füze dedektörü yapabilecek mi sorusunu gündeme getirmiştir. Yani sonuçta bu engerek yılanlarından örnek alarak bu soruyu gündeme getiriyorlar. Ayrıca bu amaçta yürüttüğü çalışmalarla ilgili olarak şöyle söylüyor. Biz esasen yılanın pit organının hassasiyetini örnek alıyoruz. Burada bir ayetle bitirmek istiyorum. Gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin yaratandır. O bir işin olmasına karar verirse ona yalnızca ol der. O da hemen oluverir. Şeytandan Allah'a sığınırım.
Maşallah.
Her şey Allah'ın dilemesiyle oluyor yani. Çok net ortada oluyor. Bu bilim adamları da mesela bu engerek yılanından yola çıkarak böyle bir sistem geliştiriyorlar. Böyle bir savunma amaçlı bir sistem meydana getiriyorlar. Baktığımız zaman bunu bu yılan yaşadığı, var olduğu ilk günden beri yapıyor. Ve o gözünün yapısındaki o özellik mesela diğer yılanlardan çok daha farklı. Diğer yılanların avlanma stili tamamen farklı. Birçok yılan çeşidi var. Bu da bu şekilde avlanıyor. Allah çeşitlilik yaratarak bize maşallah sanatının detaylarını da göstermiş oluyor. Çünkü aynen, çok fazla çeşit ve çok fazla seçenek var. Hı-hı. Ve Allah ayetinde örnek edinmeksizin yaratandır diyor inşallah. O yüzden hiçbir örnek almadan Allah bütün canlıları birbirinden bambaşka olarak bambaşka özelliklerde yaratıyor.
İnşallah.
Ve bizler de bilimde bunları faydalı birer mekanizma olarak, bir cihaz olarak kullanıyoruz. Bu biyomimetik mesela son dönemlerde özellikle daha da artan, daha da gelişen evet, bir durum olmuş oldu. Canlılardaki bu özellikleri tamamen taklit ederek bilimsel fayda olarak birçok yerde kullanıyorlar. Ve her geçen günde bir yeni şeyler ortaya çıkıyor ve bunların hepsi de insanlığa faydalı olmuş oluyor. Demek ki teknolojiyi, sanatı, bilimi yaratan da Allah olmuş oluyor. Biz buradan bunu anlıyoruz. Allah bir ayette de şöyle söylüyor, şeytandan söylüyor bizi inşallah, şeytandan sanırım. Ali İmran suresi 83. ayette. Peki onlar Allah'ın dininden başka bir din mi alıyorlar? Oysa göklerde ve yerde her ne varsa, İstese de istemese de ona teslim olmuştur ve ona döndürülecektir diyor Allah. Döndürülmektedirler diyor. Gerçekten de bütün canlılık Allah'a döndürülecek. Allah bambaşka bir yaratışla ahirette tekrar yarattığını söylüyor. Ve bütün canlılığın Allah'a hizmet etmesi, o zaman Allah için mücadele etmesi maşallah gerekiyor. Çünkü biz bütün canlılarda Allah'ın emrini tam anlamıyla yerine getirdiklerini görüyoruz. Mesela bal arısı mükemmel şekilde vazifesini yerine getiriyor.
Maşallah.
Kendi ihtiyacından çok çok kat kat fazlasını üretim yapıp insanların faydası için. Allah çünkü diyor ki insanlara şifa vardır diyor ayette.
Maşallah.
Ürettiğim balda diye. Ve buna benzer daha birçok canlı da Allah bizlere hizmet ettiriyor. Ve bizlerin Allah'a hamd etmemiz ve Allah'a şükretmemiz için nimetler ve rızıklar olarak önümüze çıkıyor. Bizim de burada yapmamız gereken Allah'a takdiriyle hamd etmek ve Allah'a şükredip Allah'ın kuvvetini, gücünü net anlayıp içimizde bunu tam olarak oturtmak
hocam için. Hocam şöyle bir şey de var. Allah bizim için zorluk dilemiyor, kolaylık diliyor. Nereden baksak, doğaya baktığımızda, canlılara baktığımızda bizim için müthiş, mükemmel kolaylıklarla karşı karşıya geliyoruz. Allah'ın var ettiği nimetlerle karşılıklı geliyoruz ve hayatımızı daha kolay bir şekilde sürdürebiliyoruz.
Allah kusursuz yaratıyor.
Evet hocam. Yani
nasıl diyeyim, insanın böyle konforuna yönelik her şeyi yapıyor. Mesela az önce Oktar hocam çok detaylı bahsetti. Gözde bile, kulakta bile insanların konforu için Allah sağlıyor. Bununla ilgili hocam kısa bir slide anlatayım. Ben benzeri olmayan gözden bahsedeyim. Kamera sistemindeki gözden bahsedelim inşallah. Televizyon ekranına baktığınız anda gözünüzden beyninize saatte 500 km hızla bir elektrik akımı ilerlemeye başlar. Bu akım 600 bin sinir arasında herhangi bir biriyle beyne iletilir. Akım iletildiğinde siz de karşınızdaki satırları okumaya başlarsınız. Göz 600 bin sinirle beyne bağlanır. Aynı anda 1.5 milyon mesaj alıp bunları düzenler ve saatte 500 kilometrelik hızla beyne gönderiyor. Mükemmel bir sistem var burada inşallah. Tek bir noktaya baktığınızda aslında birbirinden farklı yüzlerce detay görürsünüz. Göz bunların hepsinden gelen mesajları ayırt eder. Hepsini değerlendirir ve her birini beyne iletir. Evet, ne kadar sistemli kameralar yaratmamıza rağmen, mesela bilimin gelişmesiyle çok sistemli kameralar oluyor. Ama Allah'ın yarattığı gibi kusursuz şu bir yaratılış olmuyor inşallah. Çünkü mesela insanda mesela koştuğun zaman bile oynamıyor yani. Gözdeki bakış sabit ve net. Netlik hiçbir zaman bozulmuyor inşallah,
inşallah
gözde ama şu an bilimin ilerlemesiyle yapılan kameralarda bunu sağlamak imkansız tabii ki de evet, inşallah. Elinizdeki gazete size oldukça yakınken aynı anda arka planda gördüğünüz manzara oldukça uzaktır. Ama her birini aynı nitelikte görürsünüz. Objektleştirme evet, olayı var gözde inşallah. Yani nereye detaylı bakarsak onu daha net görüyoruz ama diğer kısmında flu olarak yine görüyoruz net bir şekilde. Yani biz beyinde yine görülüyor bu.
Karşınızdaki manzara ne kadar fazla detay içerirse içersin, o manzara içinde hareket eden küçük bir karıncanın bile görüntüsü beyninize mutlaka ulaşır. Hiçbir kamera, hiçbir televizyon bu niteliği sağlayamamıştır. Hiçbir teknolojiyle, göz vesilesiyle sağlanan mükemmelliği ve görüş hızını elde etmek mümkün değildir. İnsan kendisine doğuştan verilmiş olan bu nimetten mahrum kalsa, etrafını tekrar görebilmek için yine bu kusursuz sisteme ihtiyaç duyacaktır. Bu da ancak Allah'ın dilemesiyle olacaktır inşallah. Yani hastalık şeklinde oluyor inşallah. O da Allah'ın imtihan gereği, dünya hayatı imtihan gereğince hastalık durumları olabiliyor tabii ki de inşallah. Ama Allah gözüm ve kulağın görmediğini söylüyor zaten bize ayetleriyle. Rüyada da az önce bahsettik. Çok açık ve net şekilde ne göz görüyor ne kulak duyuyor. Her şey beynimizdeki İnşallah. Gerçekleşmekten kaynaklanıyor. Her şey orada kaynaklanıyor.
İnşallah hocam kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra tekrar devam edeceğiz inşallah. İnşallah.
Evet, kısa bir aradan sonra yayınımıza devam ediyoruz. Yayınımıza ben de devam ediyorum. Hoş ben de katıldım inşallah. Şimdi ben müsaadenizle ölüm konusundan bahsetmek istiyorum. Bugün ben bir vesileyle bir cenaze törenine katıldım. Bir komşumuz vefat etmişti, Allah rahmet eylesin. Çok dindar da bir insandı, Allah mekanını cennet eylesin. Şimdi cenazeler çok ibretlik sahneler. Gerçekten hepimiz bir vesileyle bir cenazeye katılmışızdır veya en azından görmüşüzdür. Orada çok ölümün yakından tefekkür edildiği, insanların dünya hayatının geçiciliğini, ölümün yakınlığını çok bariz hissettikleri zamanlardır. Gerçekten de ben de bu vesileyle tefekkür etme imkanı buldum. Orada çok fazla insanı dünya hayatının geçiciliğini hatırlatan sahne var. Yani en başta bir kere orada tabutu görüyorsunuz. Tabutun üzerinde bir örtü var ve örtüye bir ayet-i kerime işlenmiş durumda. Yunus suresinin 49. ayeti olan şeytan Allah'a sınırım. Onların ecelleri geldiğinde ne bir saat ertelenebilirler ne de öne alınabilirler ayeti. Yazı olarak işlenmiş durumda bu örtünün üzerine. Daha sonra biliyorsunuz imam geliyor, bir konuşma yapıyor. Dünyanın geçiciliğini orada hatırlatıyor insanlara. Herkesin bu dünyada bir şekilde vefat edeceğini, öleceğini ve ahirete intikal edeceğini hatırlatıyor. Ve insanlar orada, hani herkes söyler ya, son görevini yapmak diye tabir edilir o kişiye karşı. İşte helalliklerini belirtiyorlar. Şimdi tabi burada çok güzel bir şey bu. Mutlaka yapılması gereken güzel bir durum. Yani herkesin içinde olması gerekir. Ama orada o kişiye son görevi yapıldığı gibi insanın bir de Allah'a karşı görevleri var. Şimdi insanlara karşı görevlerini titizlikle yerine getiren insanlardan beklenen, aynı zamanda ona yaratıcıları olan, Allah'a karşı olan görevlerini de çok hassas ve titizlikle yerine getirmeleri. Şimdi böyle bir sahnenin içine girdiniz. Ölümün yakınlığını hissettiniz. Belki cenaze töreninden işte mezarlığa da gittiniz. Orada gömüşüne şahitlik ettiniz. Oradan çıktığınızda artık o insandan beklenen hayatını, ölümün yakınlığını her an hissedecek bir tarzda sürdürmesidir. Ama çoğu zaman şunu görüyoruz. Yani insanlar çok çabuk unutuyorlar. Nasıl ki en yakınlarının ölümlerini bile unuttukları gibi, işte doğal afetleri, depremleri, yani ölüm hatırlatıcı her türlü detayı, çok rahatlıkla kazaları üzerinden zaman geçtikçe unutabiliyorlar. Halbuki her an hepimiz, yani bu gerçeğin farkındayız. Şunu hepimiz söylüyoruz. Yani dilimizde de söylüyoruz. Ölüm kesin bir gerçek, bundan kaçış yok. Hepimiz öleceğiz diyoruz. Peki bunu söylüyorsak o zaman buna uygun davranışların içinde olmamız gerekiyor. Yani bunu sadece söylemek yeterli olmuyor. Bakıyoruz kimi insanlar, evet bunu söylüyorlar ama sonra da dünya hayatını hırsla bağlılar, bunu görüyoruz. Hala malı yiyip biriktiriyorlar. Malı yiyip biriktiriyorsun, ne oluyor? İşte öldüğün zaman seninle beraber hiç gelen hiçbir şey yok. Çırılçıplak gidiyorsun. Yani ne buradaki arkadaşların, dostların, malın, mülkün, itibarın, bunların hiçbiri yok yani. Seninle beraber ahirete gelen sadece senin burada yapmış olduğun salih ameller. Ki onlar da senin Allah'a karşı olan görevlerin işte. Dolayısıyla insanın Allah'a karşı olan görevlerini çok iyi bilmesi, öğrenmesi ve bunları titizlikle uygulaması gerekiyor. Yani Allah ölümü de bu şekilde insanları hatırlatarak çeşitli vesilelerle.
İnşallah.
Aslına bakarsanız yani her gece ölüyoruz. Bunu da biliyoruz. Yani Allah sabah ruhumuzu verdiği için hayatımızı da devam ettirebiliyoruz. Dolayısıyla bu gerçeklerin farkında olup bir hayat sürdürmek lazım. Yani hala oradan çıkıp bakıyoruz, insan mesela namazını kılmıyor. Niye namaz kılmıyorsun? Yani zor bir şey de değil. Allah'ın emri. Yani bundan çekinmek niye? Ya da niye malı yiyip biriktiriyorsun da Allah yolunda kullanmıyorsun? Veya niye dünya hayatına karşı titizlikle, hassasiyetle, hırsla sarıldığın gibi Allah için Allah'ın yolunda bir hizmet yapmaktan geri duruyorsun? Yani bunları insanın tekrar bir sorgulaması, düşünmesi gerekiyor. Yani Allah muhakkak ki affedici, çok affedici. Şirkin dışında Allah bütün günahları affedeceğini söylüyor. Ama aynı zamanda da yani bile bile ısrar eden, günahında bile bile ısrar eden kişi de Allah'ın tövbesini kabul etmeyeceğini söylüyor. Dolayısıyla bir karar almak önemli. İnsan bir kere bir karar alacak ve o karardan sonra hep o kararı doğrultusunda hareket edecek. O kararda ne? Hep Allah'ın tarafında olmak. Hep Allah'ın istediği gibi yaşamak. Allah'ın istediği tepkileri vermek olaylar karşısında. Mesela ölüm de çok bazen abartılı tepkilere neden olan bir durum insanlarda. Halbuki Allah'ın emri, işte o emir geldiğinde insanların bununla ilgili yapabileceği hiçbir şey yok. Geçmişe dönüp keşke diyebilecekleri, şöyle olmasaydı, böyle olmasaydı diyecekleri bir durum da yok. Yani bunu böyle çok büyük bir üzüntü haline getirmek de yersiz. Çünkü en nihayetinde o kişi inşallah Müslümansa, Allah yolundaysa, dindarsa zaten cennette Allah tekrar inşallah birleştirir bizi diye ümit ediyoruz. Dolayısıyla onun Allah'a kavuşma anıdır o. Yani bizler için de bir sevinç vesilesi.
Bir kısım insanlar da şöyle bazen üfret olabilir. İşte ölümden bahsedince ya kapatalım şu konuyu, tatsız konuyu, işte açmayalım. Günümüz günü evet. Güzeldi, niye böyle bozuyoruz falan şeklinde söyleyenler olabilir. Ama Allah ölüm her nefisi, her nefis ölümü tadacak diyor inşallah ayetinde. Bir ayetinde de şöyle buyuruyor inşallah Bakara suresi 94'te. Şeytandan Allah'a sığınırım. De ki eğer Allah katında ahiret yurdu başka insanların değil de yalnızca sizin ise ve doğru sözlüyseniz öyleyse hemen ölümü dileyin. Yani Allah ölümü dilemeye inşallah ayette buyuruyor insanlara. Çünkü ölüm gerçek ahiret yurdu olduğunu, insanın gerçek yurdunun öldükten sonra tekrar Allah çünkü dirilteceğini söylüyor inşallah. Tekrar yeni bir hayatta ve sonsuz olarak bir yaratılışla yaratılacağını inşallah buyuruyor. Gerçek burası diyor inşallah.
Ölüm bir son yani. Değil, bir başlangıç olduğunu, bir yeni bir diriliş olduğunu Allah bize çok açık bir şekilde söylüyor ayetlerinde. Bir ayette de şeytandan Allah'a sığınırım. Her nefis ölümü tadıcıdır. Biz sizi şerle de, hayırla da deneyerek imtihan ediyoruz. Sonra siz bize döndürüleceksiniz diyor. Zaten her nefisin ölümü tattığını ve tekrar ahirete döndürüleceğini Allah ayetlerle bize birer birer açıklıyor. Ve bugün bir cenazeye katılmışsın Kartal Hocam. En çok ölümü cenaze törenlerinde, mezarlıklarda hissedebiliyoruz. Ama genel gördüğümüz durumda bir kişi vefat ediyor. Yakınları, sevenleri, sevmeyenleri hatta cenazesine katılabiliyor. Orada muazzam bir kalabalık oluşabiliyor. Ama bu kalabalık gün geçtikçe kendini çok sığlığa bırakıyor. Birkaç sene sonra hiç hatırlanmayacak bir hal haline bile bürünüyor. Mezarlığı yılda belki bir kere, iki kere gidilebiliyor.
Evet.
O insanın fani, geçici olan şeyleri sadece bu dünyada kalmış oluyor. Dediğin gibi ama salih amelleri ahirete ulaşıyor. Veyahut da yapmış olduğu günahları ahirete ulaşıyor. Malını yiyip biriktirme dedin. Bu şekilde yaşayan insanlar zaten bu dünyayı ahiretine tercih etmiş insanlar oluyor. Çünkü Allah'ın istemediği bir hal ve davranış içine girmiş oluyor bu tip insanlar. Ve bu dünyayı yaşama, işte Önder'in de dediği gibi ölüm açıldığında bu konunun kapanmasını istiyorlar. Çünkü neden? Ölümle yüzleşmek, karşısına gelmek istemiyorlar. Allah bu dünyada da bize ahirette olacağı gibi çok fazla nimette bulunuyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız bir genelleme yaparak dahi sayamazsınız diyor bir ayette. Bu dünyada da birçok güzellikler, Allah'ın bize bahşettiği birçok nimet var ve biz bu nimetlerden rızıklanıyoruz. Bu nimetlerle yaşıyoruz ve mutluluğumuzu, huzurumuzu, sevincimizi buna borçluyuz ve çevremizdeki insanlarla paylaşıyoruz. İnsan fıtratı gereği sevgiyle yaşayan, huzurla, mutlulukla beslenen bir yapısı var. Allah'ın bize vermiş olduğu bir güzellik bu. Ve insanlar bu güzellikleri ahirete hiç gitmeyecek şekilde de yaşayabiliyorlar. Bu sefer hem bu güzelliklerin tadına varamıyorlar, hem de
öyle zannettikleri
gibi hem ahiretine bu dünyayı tercih etmiş olabiliyorlar, hem de bu dünyada Allah'ın vermiş olduğu nimetlerden yararlanırken gerçek huzuru bulamamış oluyorlar. Yani bu dünyayı da kaybetmiş oluyorlar aslında. Ahiretlerini de kaybetmiş oluyor bu tip insanlar inşallah.
Şimdi bu ayette eğer Allah katında ahiret yurdu başka insanların değil de yalnızca sizin ise, yani böyle hakikaten öyle insanlar olduğunu görüyoruz böyle. Kendinden emin, en takva olduğunu düşünüyor. Yani yobazlar arasında da başka şeylerde bidatlarla uğraşıyor ama en takva kendinden emin böyle ahiret yurduna. Öyleyse diyor hemen ölümü dileyin diyor Allah. Yani orada ölümü dileyin bir an önce ölmeye çalışın anlamında değil. Yoksa Müslüman uzun bir hayat ister. Uzun bir hayat için dua eder. Çünkü ne kadar uzun hayat olursa o kadar çok Allah'ın rızasının en fazlasını kavuşmak ister Müslüman. Dolayısıyla hemen ölmek istemez. Ama hemen ölecekmiş gibi de bütün ibadetlerini yerine getirerek inşallah. Çünkü hakikaten ölümün ne zaman olacağı, kim işe giderken bir anda çıkıyor yola, bir trafik kazası oluyor. Yani orada bitiyor. Hiç ummadığı bir anda yaşı genç oluyor. Gazetede hep haberler olur böyle. İşte yüzme şampiyonu havuza daldı yemekten sonra, kalp krizi geçirdi. 26 yaşındaydı. Altın madalyalı bilmem kim öldü.
Hatta boğularak öldü. Evet. Yüzme şampiyonu boğularak.
Veya doktor oluyor. En böyle uzman olduğu konuda bir anda bir hastalık çıkıyor ve her tarafı sarmış. Ondan sonra ondan canı alınıyor. Bunun gibi çok örnekleri var. Yani çocuk veya çocuk oluyor. Değil mi? 10 yaşında, 15 yaşında. Yani her yaşta ölüm her an gelebilir. Hayata çok kısa olduğunu unutulmaması gerekiyor. Evet. Onun için de cenaze törenleri bu bakımdan çok
bir de bunu konuşmak maşallah. Da gerekiyor. Yani bunu günlük hayatta konuşmak gerektiği gibi. Cenaze töreninin, yani insanlar bunu günlük hayatta konuşmaktan o kadar kaçınıyorlar ki. Evet. Cenazede dahi konuşmaktan kaçınıyorlar. Yani genel olarak baktığımızda cenazeleri, hani benim gittiğimde öyle değil de insanlar birbirine hep hatırlatıyorlardı, çok güzel bir ortam vardı ama genel baktığımızda orada da mesela dünyevi konuların ağırlıklı konuşulduğu, insanların hani o ölüm sahnesinde bile kendi dünyalarına dair, dünyaya dair konulara daha ehemmiyet verdikleri, daha çok üzerine durdukları, daha çok konuştuklarını biz görüyoruz, şahitlik ediyoruz. Halbuki yani Allah bizden kendisini anmamızı istiyor. Hatırlatmamızı istiyor birbirimize, müjdelememizi istiyor mesela birbirimizi. Ahir zamandayız, çok güzel olaylar olacak. Ya bunun bir heyecanı var. Mesela bunun heyecanının yaşanabilmesi için insanların birbirine bu hatırlatmayı, bu müjdeleşmeyi yapması lazım. Nasıl bir devirde yaşadığımızın farkında olmak açısından. Yoksa insan kendi küçük dünyasında kalıyor. Halbuki şu anda resmi bütününe baktığımızda, içinde bulunduğumuz dönem itibariyle, gelecek kutlu şahıslar itibariyle çok önemli bir zamanda yaşıyoruz. Ya bu önemli zaman içerisinde insanın sadece günlük kendi işleri, kendi hesapları, kendi hayalleri gibi sığ bir dünyadan kalmayıp kendisini tüm ortaya koyup tüm Müslümanların, tüm İslam aleminin genel durumunu anlayıp, öğrenip, Peygamberimizin sözlerini öğrenip, Kur'an'ı çok iyi anlayıp, okuyup daha genel bir açıdan bakması lazım hayata. Yoksa öbür türlü çok günlük bir şeyde kalıyor insan. Yani işte kiminin derdi okul oluyor belli bir dönem boyunca zaten. Bütün gündem okul oluyor. Okuldan sonra bütün gündem işte iş hayatı, evlilik üzerine yoğunlaşıyor. Çoluk çocuk üzerine yoğunlaşıyor.
Gelecek.
Oradaki sorumluluklar, mesuliyetler ağır basıyor. Gelecek kaygısıyla insanlar bir takım garanti altına almaya çalışıyorlar kendilerini. Bunların hepsi meşru güzel istekler. Ama bunlara verilen ehemmiyet ve ağırlık bazen öyle bir noktaya geliyor ki şeytan da bunu meşru bir şey olduğu için o yönde telkin ediyor. Hani insanlar zaten yanlış bir şey yapmıyorsun sen telkiniyle. Çok fazla ağırlık vermeye başlıyorlar dünyaya. Ve bakıyorsunuz din sadece senenin belli günlerinde belli vesilelerle hatırlanan ve belli şekli uygulamalar içerisinde kalan bir hale dönüşüyor. Halbuki biz Kur'an'a baktığımızda dinin böyle olmadığını görüyoruz. Din hayatın tümüne yayılmış. 7 gün, 24 saat, 365 gün, her an, her saniye, hayatın içinde zaten din. İnsanların aradıkları her şey, yani dini dışında tutup da dünya hayatının içinde aradıkları, işte o mutluluk, huzur, güzel bir hayat, dostluk, arkadaşlık, emniyet, ne arıyorlarsa onların hepsi dinin içinde var aslında. Onu hayatın dışında bırakarak kendilerine büyük bir zulüm vermiş oluyorlar. Sonra da o dünya içinde onu arayıp bulamadıklarında nerede yanlış yaptık diyorlar. Arıyoruz bulamıyoruz diyorlar. Niye? Çünkü sen dini hayatın dışında tutuyorsun. Onu hayatın içine aldığın zaman o zaman her konuyu doğru değerlendirirsin. Ölüme bakışın da çok doğru olur. Kazalara, hastalıklara bakışın da çok doğru olur. Hepsini Allah'ın yaratmış olduğu bir hayır gözüyle bakarsın. Oradan alınacak derslere bakarsın. Hayatını bu şekilde idame ettirirsin. Ama sen hayatının dışında bıraktığın zaman dini, Kur'an'ı hayatın içine almadığın zaman, Kur'an'dan bir haber yaşarsan, günümüzde mesela nasıl bir zamanda yaşadığımızın farkında değilsen, o zaman bir heyecanın olmuyor. Öyle günlük, günler gelip geçiyor zaten hızla. Yani oradaki konuşmalar hep şu yönde oluyor. Zaten insanlar birbirini uzun bir aralıklardan sonra görebildiği için cenazelerde genelde. İşte zaman ne kadar da çabuk geçiyor. Hani senelerdir görüşmemişiz. İşte seninle de şöyle değişiklik olmuş, böyle olmuş. Evet, zaman çok hızlı akıp geçiyor ama ne oluyor bu zaman içerisinde? Yani tamam, 10 sene geçti, biz birbirimizi görmedik. 10 senede neler oldu, neler bitti? İşte falanca evlendi, öbürü çocuk sahibi oldu, öbürü işinde çok ilerledi. Çok güzel maşallah. Ama bu 10 sene içerisinde dünyada da çok değişik gelişmeler oldu. Peygamberimizin hadisleri ışığında alametler gerçekleşti. Bunlardan haberimiz var mı? Bunlar bizi heyecanlandırıyor mu? Kendi hayatımızda biz nasıl bir imani gelişmemiz var? Allah'a yakınlaşmamız var? Hizmetimiz nasıl artmış? Şevkimiz artmış mı? Bunları da değerlendirmemiz lazım. Zaman tamam akıp geçti ama bu yönden bir fayda oldu mu? Yoksa öbür türlü Allah korusun, öldüğümüzde bizde bir haber gelecek olan tek şey amellerimiz. Tabii. Orada teraziye koyulacak ve bir hardal tanesi dahi dışta bırakılmayacak, eksik bırakılmayacak, hiçbir haksızlık yapılmayacak kimseye. Dolayısıyla burada her bir eylem, her bir faaliyet çok önemli. Her bir söz çok önemli. Bakıyorsun insanlar ama çok rahatlıkla işte yalan söyleyebiliyorlar. Çok rahatlıkla başkasının hakkını gasp edebiliyorlar. Çok rahatlıkla
günaha girebiliyorlar.
Çok rahatlıkla Kur'an'ın pek çok hükmünü göz ardı edebiliyorlar. Yani önemsiz görebiliyorlar kendilerince. Halbuki Kur'an'ın her hükmü aynı namaz gibi, oruç gibi hepsi çok önemli, çok hayati. Fikri mücadele bunlardan bir tanesi. Bir takım insanlar yine bunun kendilerini bunun dışında bıraktıklarını görüyoruz. Ve kendilerine bahaneler üretiyorlar dikkat ederseniz. Yani nedir o bahaneler? Ya işte biz nasıl düzeltelim hani koskoca İslam alemi. Yani biz burada tamam kendi Müslümanlara yardımcı oluyoruz işte. Sağa sola sadakamızı veriyoruz. Fakirlere yardım ediyoruz. Tamam çok güzel ama yani genel çapta bir çözüm olmuyor ki bu. Senin çevrendeki yap onu zaten yap. Konuna, akrabana zaten yapacaksın bunu Allah'ın emri. Ama sen aynı şekilde tüm Müslümanlardan sorumlusun.
İnşallah.
Bir genel bakışını büyütmen lazım hayata yani. O küçük kendi dünyandan çıkıp Müslümanların sorunlarıyla da ilgilenmen lazım. Dünyanın genel durumunu anlaman lazım. Öbür türlü Allah korusun çok yani böyle derler ya, ot gibi yaşamak, yani yiyip içmek, kendini rahat koşulları sağlamak, böyle bir hayat beklentisi.
İnşallah. O zaman da ölümü düşünmek işte çok hareketlendirici oluyor. Şimdi bir filmimiz var. Onu izleyelim. Hakikaten dünya hayatının gerçeğiyle ilgili. şeytandan Allah'a sığınırız. Ey insanlar, hiç şüphesiz Allah'ın vaadi haktır. Öyleyse dünya hayatı sizi aldatmasın diye buyuruyor Allah inşallah. Dünya hayatına demek ki aldanmamamız gerekiyor inşallah. Gördük orada 2 metrelik bir çukur, evet. Mezar. Orada soğuk toprak böyle altına giriyorsun inşallah. O kadar yani böyle dünya hayatı, o biraz önce gördüğünüz aktör ve aktrislerin birçoğu hayatta da değil aslında. Yani o film hazırlanması birkaç sene öncelik bir film bu.
Evet.
Ondan sonra çoğu da öldü yani, onların hayatını kaybetti. Ve o kadar kısa bir hayat, evet.
Nasıl yaşlanma dönemine girdikleri ve ölüme ne kadar yaklaştıklarını da filmde görüyoruz. Aynı şekilde taze olan meyvelerin, sebzelerin de ne şekilde çürüyüp gittiğini ve yok o doğada kaybolduğunu, dünyada kaybolduğunu da görüyoruz. Ve bunu görüp de insan iman etmeyip salih amellerde bulunup Allah'ın rızası sınırları dışında yaşarsa Allah'ın nasıl bir duruma, ahirette de insanı nasıl bir durumla cezalandıracağını görüyoruz. Allah'tan korkup sakınarak yaşamamız gerektiğini görüyoruz. Bir ayet okuyalım inşallah. Kolumu şeytan Allah'a sınırım. Kim Allah'a ve elçisine isyan eder ve onun sınırlarını aşarsa onu da içinde ebedi kalıcı ateşe sokar. Onun için alçaltıcı bir azap vardır diyor Allah ayetinde, Nisa suresi 14. ayette inşallah. Mesela daha demin de dediğimiz gibi sınanıyoruz. Bir imtihan ortamında gerçekten yaşıyoruz. Ve cenazeden bahsettik. Çevremizde insanlar ölmüştür veyahut da ölüyordur, ölmeye devam ediyordur, ölecektir. Ve çevremizdeki insanlar yaşlandıkça veyahut da yaşlanması da gerekmiyor. Gençken de doktor hocamın dediği gibi. Bir anda ölüm sizi karşınıza çıkıp ahirete, ebedi dirilişe götürebiliyor. Evet. Ve bu götürüşe giderken, bu yolda ilerlerken insanın Allah'ın sınırlarını bilip, Kur'an'ı bilip, iman edip ve Kur'an ahlakına göre yaşayıp bu dünyada hayatını sürdürmesi lazım. Eğer bunun dışında kalanlar, isyan yolunu seçenler, Allah nasıl bir ceza ile ateşe sokacağız diyor ahirette. Nasıl bir zorlukla karşılaşacağını ahirette söylüyor ve işlerinde günahları kadar, bazı insanların inandığı bir inanç vardı, günahları kadar yanıp çıkacaklar diyor. Öyle bir şey olmayacağını, ebedi kalacaklarını da vurgulayarak ayette söylüyoruz inşallah. Ve mesela parmağımız yandığında dahi nasıl bir can acısıyla karşı karşıya kalıyoruz. Ahirette derileri yanıp döküldükçe daha fazla azap çeksinler, mealen söylüyorum, diye onu yeni derilerle değiştireceğiz diyor inşallah. Hani hiç azap hiç bitmiyor seviyesine göre. Tabii sadece ateşle değil, farklı Allah'ın cezalandıracağı metot, yöntemler de olacak bizim acı çekmemiz, azap içinde durduğumuz. Ve mesela bazı insanlar var, cenazeden bahsettiğimiz için söylüyorum, etrafımızdaki insanları kaybediyoruz ve ondan sonra mükemmel bir isyan haline bürünebiliyorlar. Sanki zorlayıcı bir kötü ruh haline sokabiliyorlar kendilerini. İçlerinde bulunduğu ruhani durum değişebiliyor. Ama Allah bize ayetlerinde de söylüyor. Andolsun biz size biraz korku, açlık ve bir parça mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabır gösterenlere müjdele diyor şeytandan Allah'a sınırım. Etrafımızdaki zaten canların eksileceğini Allah söylüyor bize. Ve bu durum karşısında sabır göstermemizde, sabırla karşılık vermemizi istiyor Allah bizden. Allah'ın hükmü bu şekilde geçiyor ayetlerde inşallah.
Evet ya, bir kısım insanların şöyle bir yanlış mantığı oluyor. Ben kötü bir insan değilim. Kalbim temiz. Elimden geldiğince ibadetlerimi yapmaya çalışıyorum. Hani kendi halinde bir dünyası olmuş oluyor. Kimseye zararı olmayan. İnkar da etmiyor Allah'ı. Yani bunu yeterli görüyor. Ama işte bu bir yanlış mantık. Allah bizden bunu istemiyor. Yeterli görmemizi istemiyor. Allah hep daha fazlasını istemeyi, çünkü Allah dua etmemizi istiyor. Allah veriyor zaten dua ettiğinde insana. Yani insan isteyebilir peygamberler gibi ahlaklanmayı, veliler gibi ahlak sahibi olmayı. Onlar gibi, nasıl ki biz Kur'an'da onların kıssalarını okuyoruz. Allah onlardan övgüyle bahsediyor. Ahir zamanda da böyle insanlar olacağı Peygamberimiz tarafından müjdelenmiş. O insanlardan olmayı isteyebilir. Bunun için dua edebilir. Bunun için gayret edebilir. Yani insan imkanlarını zorlayabilir. İmkanları zorlamadan sadece mevcutta yetinerek, yani hem ahlaken hem diğer yönlerden. Bunu istemiyor Allah. Çünkü siz bir adım attığınızda Allah zaten sizin önünüzü açıyor. Siz bir şeye niyet ediyorsunuz. Mesela bir konuda kendinizi geliştirmeye, bir faaliyet yapmaya. Bir bakıyorsunuz onun önü açılmış. O konuda Allah size yeni imkanlar sunmuş. Mesela tebliğ yapmak istiyorsa eğer bir insan, samimi olarak ama, Allah ona çok fazla imkan nasip ediyor. Yani mesela hocamız en başta en güzel örnek. Yani niyeti var, İslam ahlakını dünyaya yaymaya niyeti var en başta ve şu an oluşan imkanlara bakın. Ama o bunu ilk niyet ettiğinde bu imkanların hiçbiri yoktu. Yani ne internet vardı, ne uydu televizyon teknolojisi vardı, ne radyolar vardı internetten yayın yapan. Yani ulaşım anlamında veya kitap teknolojisi, baskı teknolojisi bu kadar gelişmemişti. Yani ulaşım, haberleşme hiçbiri bu kadar gelişmiş değildi yani. Bundan 30 sene öncesinden bahsediyoruz. Cep telefonunun, laptop, bilgisayarın falan olmadığı zamanlar. E ne oluyor? Samimi niyet olunca işte Allah hep bütün imkanları yaratıyor. Duaya icabeten. E şimdi her insan buradan örnek alarak kendi için böyle bir karar, böyle bir niyet yapabilir. En ufak bir şey ya. Yani hocamız diyor ya, toplasın çevresindeki insanları, kitap dağıtsın, onları toplasın, sohbet yapsın, internetten site yapsın. Yani bir şekilde hakkı savunsun. Allah'ın istediği bu. Yani imkanları biraz zorlamak. Siz zorladıkça Allah size yeni imkanlar nasip edecek zaten. İnfak etmeyle ilgili de Allah onu söylüyor. İnfak ettiklerinin yerine bir başkasını Allah hep veriyor. Yani siz Allah yolunda harcadıkça, bu bir sır. Allah yolunda harcadıkça Allah size daha fazla nasip ediyor. Ama siz, yani siz derken, hani o insanlardan bahsediyorum genel manada. Eğer yığıp biriktirirse, elini sıkı tutarsa, Allah yolunda harcamazsa bu sefer ne oluyor? O ona işte hastalık parası oluyor. Veya bakıyorsunuz iflas etmiş, bütün parası gitmiş. Veya gitmesin, kalsın bütün parası. Ne olur en sonunda zaten ölüm var. Zaten malınız mülkünüz kalıyor. Yani dolayısıyla bu gerçekleri çok iyi özümseyip bir kere karar verecek insan. Bir kere niyet edecek. Ondan sonra dua edecek ve izleyecek ondan sonra olan olayları. Allah zaten söylüyor, Müslüman olan için mümin erkek, mümin kadın. Biz onu güzel bir hayatla yaşatırız ve yaptıkların en güzeliyle karşılık veririz. Bir de karşılığı var. Yani Allah cennet vaat etmiş insana.
Elan mı?
Yani bu ne kadar büyük bir sevinç, ne kadar büyük bir müjde. Yani burada en ufak bir şey için insan günlerce kendini paralıyor. Bir üniversite sınavını kazanmak için, bir işte banka sınavında başarılı olmak için. Herhangi bir şey için yani ciddi bir mücadele veriyor hayatın pek çok alanında.
Mesela şey, dost sayfalarca ton ton böyle kitaplar okuyorlar. Tabii. Mesela. Sınavı kazanmak için hepimiz yaptık yani, evet, böyle tabii. Böyle bir nasıl anlatayım, 5-10 santim
ezberliyorsun ya, kitabı ezberliyorsun
yani bunları o şekilde, ama Allah sadece bize Kur'an'dan. Ahirette Kur'an'dan mükellefsiniz diyor inşallah, sadece Kur'an'dan sorumlusunuz diyor, Kur'an'dan soracağım size diyor inşallah. Kur'an-ı Kerim'in detayları çok açık ve net, evet. Ve kalınları bildiğimiz üzere çok uygun, güzel bir şekilde inşallah insan öyle keyifle okuyor inşallah ayetlerde. Hepsi de birbirinden güzel ayetler inşallah. İnsanın böyle içini açıyor, güzelleştiriyor daha çok. Böyle nimet oluyor bizim için de inşallah. Sadece Kur'an'ı okuyun diyor inşallah Allah.
Ve bir kısım, uygulamak.
Evet, ve uygulayın diyor buna nitelik. Bir kısım insanların söylediği gibi işte sen anlamazsın, okumak arka evet. Olacağım işte bu şekilde muhabbetler olabiliyor bir kısım insanlar.
Sen beni dinle diyor, benim dediğim aynen. Doğru diyor.
Ben söylüyorum sen böyle sana yapsın. Diyor. Sen bakınca öyle yorumlayamayabilirsin diyor.
Kaynağın ne?
Onu diyor, Arapça okuyacaksın diyor. Yani o Kur'an diyor Arapça indi diyor, Arapça açıklanır diyor. Adam Arapça veyahut da bayan Arapça bilmiyor ki. Hani hiçbir şey anlamayacak. Okuma yazma. O zaman diyor ben Arapça biliyorum diyor. Ben söyleyeceğim sana diyor. Bir sürü çeviride, her dilde Kur'an'ın çevirisi var. Açıp insan, Allah akıl vermiş bizlere. Kendi ruhundan üflemiş. Ve biz açıp Kur'an'ı okuyup, okumak da yetmiyor tabii. Uygulaması, yani Allah'ın sınırlarını bilip Allah'ın İstediği şekilde yaşantımızı sürdürmemiz lazım dünyada inşallah.
İnşallah. Bununla ilgili ben bir ayet okumak istiyorum. Şeytandan Allah'a sığınırım. Müminlerden özür olmaksızın oturanlar ile Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cehd edenler eşit değildir. Allah mallarıyla ve canlarıyla cehd edenleri oturanlara göre derece olarak üstün kılmıştır. Tümüne güzelliği vaat etmiştir. Ancak Allah cehd edenleri oturanlara göre büyük bir ecirle üstün kılmıştır. Nisa suresinde.
Ben şunu söylemek istiyorum. Evet. Yani hani insan şöyle bir şey düşünebiliyor ya. Oturmak, rahat etmek. Yani bu iyi bir şey olarak düşünüyor kendi için. Halbuki işte mücadele etmek, faaliyet yapmak insana iyi gelir. İnsanı böyle sağlıklı tutar, dinç tutar, canlı tutar, neşeli tutar. Yani oturan insanların teknik olarak da sonu pek iyi değildir. Yani manen de, maneviyat olarak da iyi değildir. Çünkü bir şevki gayesi yok, amacı yok, hırsı yok, bir isteği arzusu yok. Hani dünya şartları içerisinde bile hani dünyaya yönelik olarak bir şeyi hırs edinmiş çalışan insanlar bilirsiniz. Hani daha böyle cevvaldir, daha atik tetiktir, yaşlansa bile daha hareketlidir falan ama oturan insanlar daha çabuk yaşlanırlar mesela. Evet. Biz Allah için bir şeyler yapmak, Allah için hizmet etmekten bahsediyoruz. Bu konuda da böyle hani geri durup az da yetinen bir anlayış fayda sağlamaz yani insana. Bilakis öne atılan, hayırlarda yarışan, öne geçen, hep daha fazlasını isteyen, böyle bir anlayış insana dünyada da hem manen hem fiziken rahat ve huzurlu bir hayat verir.
İnşallah. Tabii ki yani dünya hayatının bir amacı var, her şeyin bir amacı olduğu gibi. Allah rızası için çabalamak, bakın Allah bir ayette fitne kalmayıncaya ve yeryüzünde dinin ve dinin hepsi Allah'ın oluncaya kadar onlarla fikri mücadele edin diyor. Mücadele, yani fikri mücadele edin diyor. Şimdi dünyanın her tarafında kargaşa var. Savaşlar var, kan dökülüyor, anlaşmazlıklar var, mezhepler arası çatışma var, dinler arası, işte başka türlüsü, Filistin'de olaylar var, Afganistan'da. Demek ki bunun için çaba göstermemiz gerekiyor. Ve fikri bir mücadele. Nasıl yapılıyor bu? İşte bu olayların kökeninde ne var diye baktığınız zaman Darwinizm, materyalizmin hakim olan, yani bu sapkın felsefelerin hakim olduğu çok net bir şekilde gözüküyor. Şimdi bir tane izleyicimiz demiş ki, mesaj atmış bana Twitter'dan, programlarda konu sıkıntısı mı var? Devamlı Marksizm, Hazreti Mehdi Haşa, Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa hep aynı şeyler demiş. Halbuki programda bakın biz ölümden bahsediyoruz. İman hakikatleri, yani moleküler biyoloji, genetik biyoloji, aerodinamik, Big Bang, maddenin hakikati, sırf bu programda anlatılan konular. Mehdiyetten bahsediyoruz, Hazreti İsa'nın hayatta olduğundan. Bunlar yani dünyadaki en önemli konular zaten. Neden bahsedelim? Yani şimdi bize desek ki şu konudan bahsedin. Bütün kanallarda diziler var. Magazin. Değil mi? Kafa uyuşturucu böyle. İşte o onu öldürdü, o onu parçaladı. Bilmem adam cinnet geçirdi, karısını doğradı. Ondan sonra çocuğunu aşağı attı, kendini öldürdü. Böyle bu tip haberler, işte filmler, şeyler. Peki bu fikirler... Mesela okullarda işte Darwinizm, materyalizm okutuluyor. İşte bunun sonucunda oluyor zaten olaylar. Kökeninde bu var. Siz okullardan bahsettiğiniz zaman, dinden uzak bir yaşama insanları sevk ettiğiniz zaman, böyle çok garip konulara girdiğiniz zaman işte sonuçta bu oluyor zaten. Onun çözümü olarak da, yani konu sıkıntısı derken biz Suriye'deki olaylardan bahsediyoruz. Afganistan'daki olayların durulması için bir gayret içerisindeyiz. Güncel bütün politik olaylara değiniyoruz. ODTÜ'de olan olaylar, başbakanımızın söyledikleri, cumhurbaşkanının söyledikleri, hangi konudan bahsedecek başka? Bütün dünyada olan olaylar ve onların çözümünü meydana getiren, değil mi? Fikri çözümleri gösteriyoruz burada. Bu tabii ki Kur'an'daki konulardan bahsediyoruz. Allah dünyayı bir amaç için yaratmış. Bakın dünya hayatı sizi aldatmasın diye biraz önce gördük. Ölüm çok yakın. Yani konu bu zaten. Yani mesela ölümden bahsetmek gerekiyor. Ahiretten bahsetmek gerekiyor. Allah'ı anmak gerekiyor. Allah'ı anmak en büyüktür diyor Allah. Bunu yaparken de bilimsel iman hakikatleri, bilimsel delilleri gösteriyoruz. Mesela sivrisinekten bahsediyoruz. Sen yumurtanın yapısını anlattın. Ne kadar güzel bunlar böyle. Hem genel kültür hem Allah'a yaklaştıran, dünya hayatının amacının ne olduğunu unutturmayan çok güzel bilimsel delillerle programın başından beri konu anlatılıyor. Konu sıkıntısı tabii ki yok.
Ama biz yıllardır konuşuyoruz.
Önemi var yani. Önem sırası var konunun. Evet. Yani siz en önemli konular, Müslümanlar bu kadar, pardon, Figo hocam. Bu kadar önemli konular varken, Müslümanlar işte doğranırken, Müslüman kadınlara tecavüz edilirken, kalkıp da biz burada işte maç muhabbeti de yapabiliriz. İşte filanca basketbol maçında bilmem hangi basketbolcu işte formda mıydı değil miydi, işte bazı televizyon programları oluyor. Kim kimle çıktı, kim kimle kime ne dedi, karşılıklı atışmalar falan. Bu konu mu yani şimdi bu Müslümanlar orada doğranırken, ezilirken?
Evet.
Tabii ki bu konulardan bahsetmek gerekiyor. Asıl konu sıkıntısı öbür türlü olur. Allah saklasın. Allah hesabını da veremeyiz.
Evet.
Doğrusu bu. Bir de ne kadar güzel, iş ferahlatıcı değil mi? Evet. Mehdi'nin olması ne kadar büyük müjde. Yani biz diyoruz ki, biz demiyoruz, Allah diyor zaten inşallah, haşa. Yani Allah affetsin. Peygamberimiz söylüyor Allah'ın vahyiyle. öyle bir zaman gelecek ki diyor, bu olaylar olacak diyor. Önce tarif ediyor Deccaliyet'in hakimiyetini. Sonra da diyor bunları durduran Hazreti Mehdi çıkacak diyor. Bütün dünyaya güzel ahlak hakimi olacak diyor. Ondan sonra sanatta, bilimde, teknolojide muazzam bir ilerleme meydana gelecek diyor. Herkes korunup kullanacak diyor. Sen de korunup kullanacaksın. Adalet dünyaya hakim olacak. Bunların müjdelenin diyor Peygamber Efendimiz. Biz Peygamberimizin söylediğini yerine getiriyoruz. Yani şimdi senin söylediğine mi bakacağız? Peygamberimizin ne dediğine bakacağız? Peygamberimizin ne dediğine bakıyoruz biz. Allah'ın ne emrettiğine bakıyoruz. Ne diyor Allah? Fitne kalmayıncaya ve dinin hepsi Allah'ın oluncaya kadar Allah yolunda mücadele edin diyor. Sadece bu işe vakfedin diyor kendinizi. Ya işlemeyeyim de Allah affetsin. Yani bu fitnenin durdurulması, onun için de yapılması gereken belli. Darwinizme, materyalizme hedef alacaksın. Tabii ki Marksizme hedef alacağız. Marksizm çünkü dünyadaki en güçlü batıl felsefe ve şiddeti asıl terörü getiren en önemlisi odur. Yani mesela faşizm de var ama faşizm çok lokaldir. İşte Almanya'da bir neolojiler, neziler vardı. Bir iki ülkede daha böyle bir iki faşist şey. Asıl hakim olan komünizmdir. Tabii ki komünizmi hedef alacağız biz. Tabii ki Darwinizm, materyalizmi hedef alacağız. Nitekim bunun doğru olduğunu da zaman gösteriyor zaten. Darwinizm ve materyalizm dünyada aşağı giderken güzel ahlakta, din ahlakında yükselme olduğu çok açık bir şekilde belli oldu inşallah. Said Nursi de bunu diyor zaten. Değil mi? Maddi ve tabi felsefelerin yok olacağını, tam susturulacağını bildiriyor aynı zamanda. İnşallah biz de talep edilme öncüsü olarak inşallah bunu yapıyoruz. Doğrusu bu zaten yani.
Bir de hocam
bu çok yanlış olur.
Programımızın adı Ayrı Zaman ve Yaratılış Delilleri. Biz zaten tabii ki Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı müjdeleyeceğiz. Ayrı zamandan bahsedeceğiz. Biz tabii ki Allah'ın üstün kuzretli yaratma sanatını gösteririz. Zaten programımız bu şekilde ilerliyor. Programımızın zaten ismi bu inşallah.
Evet inşallah.
Yine biz ölümden bahsettik. Tabii. Fena mı oldu? Sen de şimdi ölümü hatırladın burada. Demin hayatın geçiciliğini hatırladın sana. Yani Allah bir kez daha senin canını çok yakın zamanda, yani kısacık bir hayatın içerisinde alacağını hatırlattı bizim vesilemizi. Bize de hatırlattı Allah. Biz de almış olduk. Kötü mü oldu bu şimdi? Tabii ki iyi oldu elhamdülillah. Ona göre hayatını düzenlemesi gerekiyor. Düzenlemesi kendi bilir zaten. Allah hesabını sorar inşallah.
Tabii burada bizim asıl niyetimiz aynı zamanda Allah'ı anmak. En büyük iş olarak Allah söylüyor. En güzel yolu da bu. Allah'ın müjdelerini insanlara hatırlatmak, Allah'ın yaratma sanatı hakkında bilgiler edinmek, bunları aktarmak. Biz bunu yapmaya devam edeceğiz inşallah. Yıllardır hocamız vesilesiyle bu faaliyet devam ediyor. İnşallah bundan sonra da devam edecek.
Bir ayet daha okuyabilir miyim hocam? Allah çünkü Allah'ın emrini yerine getiriyor inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Sizden hayra çağıran, İyiliği, maruf emreden ve kötülükten, münkerden sakındıran bir topluluk bulunsun diyor Allah.
Maşallah.
Kurtuluşa erenler işte bunlar.
Maşallah. İnşallah ayetle programımızı bitirelim inşallah. Yeni yayınlarda görüşmek üzere.